Ayrım 15, S.S. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Sayfa 141. 25. Bölüm. Sinan Ateş suikastindeki soydu sessizliği. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de Ankara'nın ortasında güpegündüz öldürüldü. Ne kadar inkar etseler de Ateş siyasi bir cinayete kurban gitti. MHP içinde bir ekip tarafından hain ilan edilmiş, hedefe konmuştu. Daha önce bu yolu seçenlerin başına hep aynı şey gelmişti: saldırarak susturma. Sinan Ateş de kendisine yönelik bir saldırı bekliyordu, bunun içinde korunmaya çalışıyordu. Ancak karşısında devletin gücünü arkasına almış örgütlü bir yapı vardı. Tetikçi Eray Özyağcı'ydı. Yağma, hırsızlık, kapkaç gibi tonlarca suça karışmıştı, siyasi değildi. Onu azmettiren görünürde Doğukan Çep isimli suç ortağıydı. Çep'in de sabıka kaydı kabarıktı. İstanbul'da gül suyunda mahallede uyuşturucu satan çetelere karşı çıkan Hasan Ferit Gedik cinayetinden hüküm giymişti. Buna rağmen elini kolunu sallayarak suç işlemeye devam ediyordu. Olayın soruşturulması da olağan seyrinin dışına çıktı. Soruşturmayı başlatan savcı dosyayı MHP'ye yakın bir savcıya bıraktı. Öte yandan olay günü gözaltına alınmaya çalışılan eski Ülkü Ocakları Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirpaş, MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden çıktı. O gün serbest bırakılan Demirbaş ikinci kez adliyeye çağrıldı ve yine bırakıldı. Üçüncü kez alındığında bu kez tutuklandı. Cinayette tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya iki özel harekat polisinin getirdiği ortaya çıktı. O polisler bile ülkücülük geçmişine sahipti. Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel de MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Ufuk Köktürk de cinayetten tutuklandı. Kısacası tablo, cinayeti MHP içinden bir ekip tarafından tasarlandığını açıkça gösteriyordu. Tetikçinin yakalandığında ifade ettiği gibi mesele kişisel sorunlar değildi. Olcay Kılavuz ismi kritikti. Bugün MHP Mersin milletvekili olmasının dışında eski Ülkü Ocakları Başkanı'ydı. Sinan Ateş ekibiyle arasında sorun olduğu biliniyordu. Keza Ateş'in tasfiyesinin ardından Ateş'in yerine getirilen Ahmet Yiğit Yıldırım ona yakın bir isimdi. Kılavuz MHP'nin vurucu takımındandı ama maalesef ki soruşturma Kılavuz'a dayandığında daha ileri gitmedi. Oysa cinayetteki pek çok isim Kılavuz'un bir emir yakınındaydı. Kılavuz'un evindeki Demirbaş'ın Kılavuz'la ilişkisi bile hakkınca sorgulanmadı. İlginç bir detay, Sinan Ateş cinayetinden 4 gün önce Olcay Kılavuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etmişti. Sahi bazı polislerin cinayetten tutuklandığı olayda Kılavuz'u soruşturacak olan polislerin amiri İçişleri Bakanı Soylu zaman zaman görüştüğü Kılavuz'u nasıl soruşturacaktı? Kılavuz'a tekrar döneceğiz ama önce Demirbaş. Sinan Ateş cinayetinde devlet adeta ikiye bölünmüştü. Ateş'i seven, onun ölümüne üzülen bir kanat vardı. Onlar Demirbaş üzerinden zincirin yukarıdaki halkalarını deşifre etmeye çalışıyorlardı. Öte yandan soruşturmanın yukarıya doğru uzanmamasını isteyen bir başka taraf ise Demirbaş'ı kurtarmaya çalışıyordu. Demirbaş ile ilgili git gel halinin nedeni açıkçası buydu. Peki Tolgahan Demirbaş'la ilgili deliller nelerdi? Henüz iddianame açığa çıkmasa da meselenin nereye gittiğini size anlatalım. Önce bir kafeden söz edelim. Marco Paşa. Kafe Kayseri merkezi, daha sonra Ankara'da şubeleriyle büyümüş. Sahibi olan Aytaç Ataç ise 11 yıldır buranın başında. Sosyal medyada biraz dolaşınca müşterilerinin şahit olduğu mafyatik hikayeler göze çarpıyor. Meselenin bir detayı daha. Ataç'ın Ankara Gölbaşı'nda şirketi Selçuklu AŞ adına kayıtlı 74 dönümlük bir arazisi var. Burada gözlerden uzak bir çiftliği bulunuyor. Aytaç Ataç Sinan Ateş cinayetinde gözaltına alındığında kimse neler olduğunu anlamadı. Öyle ya, bir kafe sahibi neden siyasi cinayetten alınırdı ki? 23 Ocak'ta emniyette verdiği ifade her şeyi daha da netleştirdi. Anlattığına göre Tolgahan Demirbaş ile 8 senedir arkadaştı. Ataç ifadesinde Tolgahan Demirbaş'ı eski Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı olarak bilirim diye anlatıyordu. Demirbaş zaman zaman Ataç'ın kafesine Nargile'ye geliyordu. Çiftliğinde birlikte vakitle geçiriyorlardı. Sadece bu kadar da değil. Demirbaş çiftliği sahibi Aytaç Ataç olmadan da kullanıyordu. Anlattığına göre Sinan Ateş'in katledildiği 30 Aralık günü cinayetten 2,5 saat önce saat 11 civarında Demirbaş Ataç'ı aradı. "Bugün çiftliğe gidecek misin?" diye sordu. Ataç "gitmeyeceğim" dedi. Ataç saldırıyla ilgisi olmadığını, cinayeti sosyal medyadan öğrendiğini iddia ediyordu. Cinayet sonrasında Ataç ile Demirbaş arasında bir konuşma olmuştu. Anlattığına göre Ataç Demirbaş'ı arayarak Sinan Ateş'e saldırıyı sormuştu. Demirbaş ise bilgisi olmadığını söyleyerek kapatmıştı. Cinayetten birkaç gün sonra kafeye geldiklerinde de aynı şeyleri sorduğunu, Demirbaş'ın "ilgim yok" dediğini anlatıyordu. "Bir adres bulmamız lazım. Peki gerçekten de öyle miydi?" Yanıtı için size tutuklanan bir başka isimden Çağlar Zorlu'dan bahsedelim. Merak edilen şuydu: Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Tolgahan Demirbaş arasında nasıl bir ilişki var? Elbette polis de bunu sordu. Önce ilişkiyi anlatalım. Ataç Çağlar Zorlu'yu nasıl tanıdığını polise şöyle anlattı. "Çağlar Zorlu'yu 2-3 yıl kadar önce Kayseri'den bir arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. Çağlar'ı bana tanıştıran arkadaşım MİT'te memur olarak görev yaptığını söylemişti. Ancak ben daha sonra Çağlar'ın kömür işletmelerinde çalıştığını öğrendim. Hatırladığım kadarıyla 2022 yılının Ocak veya Şubat ayında Marco Paşa isimli kafeme müşteri olarak geldiklerinde aynı masada oturduğumuz için tanıştırdım." Ataç tanışıklığı böyle aktarıyordu. "Size şu ana kadar 3 kişiden bahsettik. Kafe sahibi Aytaç Ataç, kendisini MİT'çi olarak tanıtan Çağlar Zorlu ve MHP'li Tolgahan Demirbaş. Peki bu 3 kişinin tanışıklığına Sinan Ateş cinayetiyle ne ilgisi vardı? Bunu da Ataç kendisi söylesin." 2022 yılının Mart ayında Tolgahan ve Çağlar yanımda oturduklarında Tolgahan Çağlar'a "bir adres bulmamız lazım, yardımcı olabilir misin?" dedi. Çağlar da "yardımcı olabilirim" dedi. "Kimin adresini istemiş olduğunu tahmin ediyorsanız doğru bildiniz, Ataç kendisi söylesin." Çağlar daha sonra kafeye geldiğinde Tolgahan'ın kendisinden istemiş olduğu adresin Sinan Ateş'in adresi olduğunu bana söyledi. "Sanırız anlaşıldı. Polisin ve savcılığın elindeki bilgiye göre Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, yani Olcay Kılavuz'un adamı Demirbaş, cinayetten 9 ay önce Sinan Ateş'in peşindeydi. Devletin imkanlarıyla takip etmeye çalışıyordu. Çağlar Zorlu'dan yardım istedi, o da etti." Bu kadar değil. Ataç olaylar açığa çıkınca 23 Ocak'ta sevk edildiği savcılıkta daha kritik bir ayrıntıyı itiraf etti. "Çağlar bana, abi bunlar benden kolum istiyorlar. Bir arkadaşın, yani Sinan Ateş'in kulağını çekeceklermiş. Bu konuda benden yardım istiyorlar" dedi. Ataç'ın anlattığına göre Tolgahan Demirbaş Çağlar Zorlu'ya Sinan Ateş'in telefonunu göndermişti. Cep telefonu sinyallerinin verdiği konum bilgilerinden takip edeceklerdi. Peki neden Çağlar Zorlu'dan istediler? İfadesinde "maden işletmeleri genel müdürlüğünde memurum" diyen Zorlu, insanların konumlarını nasıl bilebilir? Avukatı mahkemede bunu şöyle açıkladı: "Müvekkilim eski bir MİT çalışanı olduğu için böyle bir talepte bulunuyorlar. Açıkçası bunu kullanmak için yardım istiyorlar." Peki verdi mi? Gerçekten de Çağlar Zorlu Tolgahan Demirbaş kendisinden istendiğinde, örneğin İstanbul'dan ya da Kırşehir'den Sinan Ateş'in konum bilgilerini vermişti. Ancak kendisinin anlattığına göre Sinan Ateş'in öldürüleceğini bilmiyormuş, hatta telefon numarasının onun olduğunu bile bilmiyormuş. Hatta konum bilgilerini de uyduruyormuş. "Kendimi bertaraf etmek için uydurma adresler verdim, yalandan adres uydurdum. İlk İstanbul adresini ben kendim uydurdum, kalabalık bir adres verdim. Mesajın birinde Kırşehir'de olduğunu söyledi. Ben de rastgele Kırşehir'de bir adres söyledim." Sinan Ateş'in katledilmesinden sonra Demirbaş ile Ataç'ın görüştüğünü söylemiştik ya. Bir telefon konuşması da Ataç ile Zorlu arasında oldu. Zorlu, Aytaç Ataç'ın kendisini aradığını söylüyordu. Gerisini şöyle anlattı. Olayın olduğu gün, yani Sinan Ateş cinayeti, Aytaç Bey beni saat 13.30-14 sıralarında telefonla aradı. Sinan Ateş öldürüldü. Sana onunla ilgili bir şeyler sorulmuştu ya, onların hepsini sil dedi. Zorlu'nun ifadesi gösteriyor ki cinayetin hemen ardından Ataç Demirbaş ile Zorlu arasındaki mesajları, yani cinayet delillerini ortadan kaldırmak istemişti. Aytaç Ataç ise aradığını kabul ediyordu ancak sil dediğini inkar ediyordu. Tolgahan ile görüşmelerini bildiğim için Sinan Ateş öldürülmüş. Tolgahan ile görüşmelerim var, dikkat et dedim. MHP içindeki çatışmalarda devlet kullanılıyor. Aklınızda kaldı biliyoruz. Cinayet günü Tolgahan Demirbaş'ın Aytaç Ataç'ı araması, çiftliğin boş olup olmadığını sorması, yoksa cinayetin tetikçiliğini yapan Eray Özyağcı ilk olarak o çiftliğe mi götürüldü? Aytaç Ataç 23 Ocak günü savcıya şunu söyledi. Tolgahan olay günü benim çiftliğime gittiğini ancak orada atış yaptığını, mangal yakmak istediğini söyledi. Cinayetten önce çiftlik boş mu diye soran Tolgahan Demirbaş cinayetin ardından çiftliğe gitmiş. Eldeki veriler tetikçinin de o çiftliğe götürülmüş olabileceğini gösteriyor. İki detay daha. Sinan Ateş'in konum bilgileri Mart ayından itibaren takip edilmeye çalışılmış ya. İşte burada kritik bir ayrıntıdan daha bahsedeceğiz. Olcay Kılavuz'un vekil olduğu Mersin'de aynı ay, yani 2022 yılının Mart ayında olanlardan. Mart ayında aynı odak tarafından Mersin'de Sinan Ateş'e yakın olan bir başka isme, Çağrı Ünel'e saldırı yapılmıştı. Saldırganlar Ünel'i Ziraat Bankası'nın önünde sıkıştırmıştı. Ünel silahını çekip ateşleyerek kendisini korumuş, bir saldırganı öldürmüş, kendisi hapse girmişti. Olayın iddianamesi yaşananlardan siyasi bir mesele değil de sanki sokak kavgası gibi bahsediyordu. Tek kelime MHP yoktu. Ancak yine de bir detay oldukça dikkat çekiyordu. Saldırganlar Ünel'in bankaya gittiğini bilerek oraya gitmişti. Olay iddianameye şöyle girmişti. Ünel'in Ziraat Bankası'na gideceğini ne şekilde öğrendiklerinin tespit edilemedi. Belli ki orada da Ünel'in telefon sinyalinden konum tespiti yapılmıştı. İkinci nokta, uzun yıllardır ifadeler, tutanaklar okuyoruz. Gördüklerimizden rahatça söyleyebiliriz ki Demirbaş'ı koruyan bir güç var. Özellikle yargının tutanaklarında adının anılmasından uzak durulduğu net bir şekilde görülüyor. Cinayet MHP içi bir hesaplaşma olabilir. Bu durumda elbette MHP içinde azmettiren ve iştirak edenlerin yargılanması gerekir. Ancak asıl mesele bunun çok daha ötesinde. Zira açıkça görüldüğü gibi MHP içindeki ekip çatışmalarında devletin imkanları kullanılıyor. Polislerin torbacı katillere eskortluk yapması, katillerin himaye görmesinin ötesinde. Sadece devletin imkanlarıyla yapılabilecek olan insanların telefon üzerinden konumlarının belirlenmesi cinayet için kullanılıyor. Kişilerin telefon konuşmalarını, mobese kayıtlarını, mahrem bilgilerini, hatta sabıka kayıtlarını açıklayan İçişleri Bakanı, bu işlerde devletin imkanları nasıl seferber edilir diye sormuyor, peşine düşmüyor. Hepsinin ötesinde olağan şüphelilerle fotoğraf çektiriyor, onları himaye ediyor. Muhalif bir belediyedeki muhtarlıklar müdürlüğünde çalışan memurun görümcesinin örgüt bağlantısını kamuoyu önünde anlatırken Ankara'nın ortasında güpegündüz işlenen cinayet hakkında suspus oluyor. Dahası hali hazırda ateş suikastını sorgulayan polisler içinde de suikasta dair ileride şüpheli olabileceklerin yer aldığı dahi emniyet kulislerinde konuşuluyor. Üstelik Sinan Ateş ilk değil. Yavuz Selim Demirağ, Sabahattin Önkibar, Selçuk Özdağ, Murat İde, Orhan Uğuroğlu, Levent Gültekin, Afşin Hatipoğlu ve daha onlarca kişi. Son yıllarda MHP içinde bir oda kendisini eleştirenlere güpegündüz saldırıyor. Kimini ölümün kıyısına getiriyor. Sinan Ateş örneğindeki gibi ölen de oluyor. Ancak İçişleri Bakanı bu saldırganlara karşı sessizliğini bozmuyor. Hatta tamamının soruşturmasında gördüğümüz gibi saldırganlar açıkça kollanıyor. Şimdi Soylu kimin bakanı sorusu neden soruluyor, anladınız mı? Neden AKP'den çok MHP için işlevli göründüğünü? Orada durur. Sizin sanırsınız. En çok işinize yarayacağı an fark edersiniz ki hiç sizin olmamış. Sinan Ateş cinayeti Soylu'nun kimin bakanı olduğunu da hepimize gayet iyi gösterdi. 26. Bölüm Bataklıktaki Soylu. Peker Soylu ile ilgili iddialarını video üstüne video ile sürdürdü. Ancak en büyük tartışmalardan birini kuşkusuz uyuşturucu iddiaları içerdi. Soylu'ya sorarsanız uyuşturucu ile en büyük mücadeleyi o veriyordu. Gel gelelim uyuşturucu baronları ile fotoğrafı çıkanda uyuşturucu satıcılarının elini kolunu sallayarak gezdiği atmosferi yaratan da oydu. Fakat bir tanesi var ki Peker ile Soylu arasında atışmalara neden oldu. Peker, Bataklık isimli operasyonda gözaltına alınan Nevzat Kaya ile Soylu'nun oğlu arasındaki derin ilişkileri açıkladı. Yeniköy Motors'un sahibi Nevzat Kaya'nın bakanın oğlu Engin Soylu'ya verdiği 5 milyon dolar karşılığında kurtulduğunu öne sürüyordu. Peker'in anlattığına göre Kaya'nın kullandığı aracın özel plakası Engin Soylu'nundu. Yani emniyetten oradan buradan geçer çünkü İçişleri Bakanı'nın ailesine ait görünüyor plaka. Durdurulmaz, ayrıcalıklı dedi. Peker'in iddiasına göre bataklık operasyonundan 10 gün önce Engin Soylu, Nevzat Kaya'ya detaylı bilgi vermiş, telefon irtibatları kesilmiş, plaka iptal edilmişti. Bu kadar değil, Peker devam etti. Engin buna diyor ki, 5 milyon dolar verirsen seni bu dosyanın içinden çıkarabiliriz. O da kardeşim ben onlara 2 araba sattım, niye para vereyim diyor. Anlamıyor, tamam diyor, operasyon oluyor, bunu da alıyorlar. Peker'e göre operasyonun amacı uyuşturucu yakalamak değil, para kazanmaktı. Yalan, dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonunda yarım kilo uyuşturucu olmaz mı diyordu. Soylu'ya göre ise öyle değildi. Çıktığı ekranlarda Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dedi. Bataklık operasyonuyla uyuşturucu parasından aklanan milyonlarca liranın yakalandığını anlatıyordu. Peki ne oldu? Kim haklı çıktı? Soylu mu Peker mi? İddianame 6 Temmuz 2021 günü çıktı. Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 74 kişi gözaltına alınmıştı. İddianame çıkınca görüldü ki gerçekten de Nevzat Kaya hakkında takipsizlik kararı verilmiş. Öte yandan iddianamede uyuşturucu ağında bulunan devlet görevlilerinden, emniyet ve yargı mensuplarına kadar birçok ilişki ağından bahsedildi. Örneğin Nejat Daş'ın koronavirüs nedeniyle getirilen şehirler arası seyahat yasağını eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek'in tahsis ettiği makam aracıyla deldiği ortaya çıktı. Bataklık operasyonunda tutuklanan uyuşturucu baronu emniyetin aracıyla Çorlu ve Edirne'ye gitmiş ve tırlarla yurt dışından getirilen uyuşturucu parasını elden teslim almıştı. İşin ilginci Soylu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu diye tanıttığı olayın davası başlayınca tutuklu sanıklar birer birer tahliye oldu. Bu kitap yazıldığında hapiste kimse kalmamıştı. Soylu'yu en kızdıran isimlerden biri olan T24 yazarı Tolga Şardan konuya dair köşesinde Nevzat Kaya ile Soylu ve oğlunun sık sık telefonla görüştüğünü anlattı. Şardan polis kaynaklarına dayanarak bataklık operasyonu öncesinde Soylu'ya emniyet tarafından bilgi verildiği ve telefon görüşmelerinin dosyaya konulmadığını söyledi. Gazeteci Şardan'ın ilgili yazılarında Nevzat Kaya'nın Soylu ailesine dair iddiaları işleniyordu. Kaya, Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'nun Ataköy Sea Pearl'deki evine yaklaşık 1,5 milyon dolar harcadığını ve bakanın kuzeni Mehmet Soylu'nun aldığı Range Rover aracın bedelinin yarısını kendisinin ödediğini öne sürüyordu. Kısacası Peker mi haklı, Soylu mu haklı sorusu bataklık davası ilerledikçe anlaşıldı. Halen dava sürse de mesele Soylu'nun başarı öyküsü olmaktan çıkıp onun derin ilişkilerine dönüştü. 74. sanık olmaktan nasıl kurtuldu? Eklemesek olmaz. Bir kaynağımız bataklık iddianamesinin son sayfasına bakın dedi. Dava açılmayanların listesi vardı orada. Evet, Sedat Peker'in işaret ettiği Nevzat Kaya da var dedik. Yok, meğer başkasıymış kastettiği. Savcı iddianamesinde uyuşturucu parasının nasıl aklandığını yüzlerce sayfada anlatıyor. Rapor üstüne rapor 73 sanığın suçuna kanıt olarak sunuluyor. Ama işte diyor bir bilen, bir isim 74. sanık olmaktan nasıl kurtuldu aklı almıyormuş. İddianamede de yazıyor. Denizcilik şirketi sahibi bir armatör Uğur Şener hakkında gözaltı kararı var. Öyle ya, uyuşturucudan elde edilen gelir onun şirketi üzerinden legalleştiriliyormuş. Biz demiyoruz. Bakın Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türk Özben onu tutuklamaya sevk ederken ne yazıyor? Şüpheli Uğur Şener örgüt lideri Nejat Taş ile irtibatlı. Gümrük müfettişleri ve MASAK başkanlığı raporlarında belirtildiği üzere şüpheli Uğur Şener'in şirketi aracılığı ile şüpheli gemi alım satım işleri bulunuyor. Offshore hesaplar kullanarak şüpheli işlemlerle sattığı gemide 23.09.2016 tarihinde İspanya'da 20 ton faz haşhaşı ele geçirildi. Yakalanan gemi serbest bırakıldı ve Türkiye'ye döner dönmez ismi Sibel D olarak değiştirildi ve Nejat Taş isimli şahsın şirketi olan CHS Grup şirketine devredildi. Özetle armatör Şener'in örgüt lideri Daş ile ilişkisi resmi raporlara dayandırılıyordu. Ancak tutuklama konusunda elini hiç de korkak alıştırmayan hakimler bu kadar ağır ithamların yapıldığı Uğur Şener'i serbest bıraktı. Yetmedi. Bataklık iddianamesinde de hakkında aynı suçlamalar yapılmasına rağmen Uğur Şener'e dava açılmadı. Hakkında bu kadar tespit, rapor ve delil olmayan kişilerin bile kara para aklamaktan cezalandırılması istenirken Uğur Şener sanki kayırılıyordu. Sahi nedendi? Acaba diyoruz Uğur Şener'i davadan kurtaran gizli avukatlar mı vardı? O perde arkasındaki avukatların babaları kimlerdi? Soru yanıttı. Evet, şüpheli Şener'in güçlü bir babanın oğlu olan avukatı sayesinde özgürlüğüne kavuştuğu iddiasını gündeme getiriyoruz. O avukat istifa ettirilen MHP'li HSK üyesi Hamit Kocabey'in oğlu Nizamettin Kocabey'di. Yani babasının gücünü kullanmakla itham edilen isimdi bahsettiğimiz. HSK'daki istifa sonrası uyuşturucu borsası iddiası tekrar gündeme geldi. Sonra beklenen oldu. Mahkeme kararıyla ilgili haberler internet erişiminden kaldırıldı. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin o yasak kararını inceledik. İlgili haberlerde eski HSK üyesi Hamit Kocabey'in kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçe olarak sunuluyordu. Peki mahkeme kararı kimin talebi üzerine verildi? Kocabey'in avukatının. Kimdi o avukat? Kocabey'in oğlu Nizamettin Kocabey. Yani babasının nüfuzunu kullanarak çıkar sağladığı iddia edilen avukat, kendisiyle ilgili o haberleri de yine babasının adını kullanarak yasaklattı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 151.